Ayrım 16, sayfa 208. Sürgüne giden arkadaşlardan sonra ceza münferidinde 18 kişi kalmıştık. İki gün yataksız, yorgansız, sigarasız ve aç yattık. İçimizde açlığa ve soğuğa dayanamayıp bayılan üç arkadaşımıza en küçük bir müdahale bile yapılmadı. Durumu bildirmemiz cevapsız bırakıldı. 21 Ocak 1966'da başka suçlardan çıkartıldığını mahkemede, adliye nezaretinde koğuşlardan gelen mahkemeci arkadaşlardan ve dışarıdan gelen yakınlarımdan öğrendiğime göre, 19 ve 20 Ocak tarihli Hürriyet gazetesinde cezaevinde grevle başlayan ve isyana dönüşen olayda 9'u ağır olmak üzere 46 yaralı ve 4 ölü vardı. Yine gazetenin bildirdiğine göre isyanın elebaşısı olarak ben ve F gösteriliyorduk. Bu nedenle de sürgün yerimiz Sinop cezaevine çıkmış, ancak burada mahkemelerimizin çokluğu göz önüne alınarak Adalet Bakanlığı 647 sayılı infaz kanununa göre bana ve F'ye 6'şar ay münferit cezası verilmişti. İnanamamıştım. Çünkü ceza münferidinde veya hücrede o tarihe kadar disiplin cezası olarak 6 ay yatan kimse olmamıştı. Münferide döndüğüm zaman bu durumdan F'nin de moralini bozmamak için söz etmedim. Bir iki gün sonra ya kurban ya da Ramazan bayramıydı, iyi hatırlayamıyorum. Bu bayramda ne bir şeker yedik ne de bir gardiyanla bayramlaşabildik. Ne de münferitteki diğer arkadaşlarla. Müdür ve gardiyanlar bizimle bayramlaşma tenezzülünde bile bulunmadıkları gibi kısımdaki mahkum arkadaşlarında bizlere geçmiş olsun demeleri ve bayramlaşmaları kesinlikle yasak edilmişti. Hiçbir yönetici yanımıza gelmemiş, görüşçülerimizin yatırmak istedikleri yiyecek maddelerini de alamamışlardı. Ben şahsen kurban ve Ramazan bayramlarının benimsediğim tek yanı insanları bir araya getirmeleriydi. Yoksa dini inancım kesinlikle kaybolmuş, dinin kişileri uyuşturan bir afyon gibi telkinlerle kanımıza karıştırıldığını anlamaya başlamıştım. Bayramın 4. günü akşamı tahminen saat 8 sıralarında münferit kapısının açıldığını duydum. Tüm arkadaşlarımla birlikte kulak kesilmiştik. Az sonra ilk münferidin kapısının açıldığını duydum. Oradaki arkadaşları dışarı çıkartıyorlardı. Yarım saat kadar bendiğimizi saran korkudan sonra bizim kapıyı da açtılar. Bizleri münferitten dışarı çıkardılar. Çıkanın ellerini arkadan kelepçeliyorlardı. Benim de ellerimi arkadan kelepçelediler. Hatırımda kalan arkadaşlar şunlar. Ben, F.Ö., N.S., E.K., A.A., N.Ç. ve Tümer Durmaz. Bu arkadaşı 1968 senesinde Emniyet Sarayı penceresinden aşağı attılar. Bizleri görüş yerinin dış tarafında görüşçülerin gelip bekledikleri o yer var ya, oraya getirdiler. Oturaklara oturduk. Arkadaşlar merak ve korkuyla bana usul usul soruyorlardı. Ne olacak? Neden buraya getirildik? Bizi çok döverler mi? Acaba jandarmaya mı veriliriz? Bir yığın sorunun karşılığını vermem imkansızdı. Çünkü neticeyi ben de onlar kadar merak ve korkuyla bekliyordum. Gene de arkadaşlarıma bir şeyler söylemiş olmak için korkmaya gerek olmadığını, acizliğimizi belli etmememiz gerektiğini, durumu birazdan öğrenebileceğimizi söyledim. Kelimelerimin tesirsiz ve gülünç olduğunu biliyordum ama ne yapabilirdim, ne yapabilirdik? Ellerimiz arkadan kelepçeliydi. Gardiyan AE'yi çağırdım, buraya neden getirdiğimizi sordum. Sinema oynatacaklar size dedi, kıs kıs da gülüyordu. Oysa bu pis gardiyan cezaevine devamlı esrar taşırdı. Nitekim biz Sinop'tayken kendisi bir mahkuma dışarıdan esrar getirirken kapı altında yakalanmış ve 10 sene ceza almıştı. 15-20 dakika sonra bir gardiyan yanında 3-4 gardiyan daha olduğu halde beni çağırdı. Gel bakalım dedi. İşte o anda falakaya getirildiğimizi kesinlikle anladım. Ellerim arkamdan kelepçeli, arkadaşlarımın yanından kalkıp giderken kendi kendime diyordum ki, oğlum bu sefer öl, fakat dayak ve işkence karşısında sakın küçülme. Nasıl olsa sabaha kadar dövecek değiller ya. Kendi kendime yaptığım telkinlerle görüş yerinden gardiyanlar nezaretinde çıktım. Mahkemecilerin kapı altına indikleri yerden, o kavak ağacının altından geçerken orada bir an durarak çeşitli acıların tanığı olmuş küçük meydana baktım. Burada ne insanlar asılmıştı. Şimdi o insanların acısı yoktu, düşünceleri yoktu, ihtiyaçları yoktu. İşkence ve dayak korkusu yoktu. Çevrelerine acı vermiyorlardı. Ölüm ve huzura kavuşmuşlardı. Bu düşüncelerde şimdiki savcı odasına doğru merdivenleri çıktık. Oradan geçerken 30-40 kadar gardiyan kadrosunun falakaya hazır olduklarını görmem maneviyatımı bir an etkiledi. Sonra harp esirlerini, şarapnel parçalarıyla sakat kalanları, doğuştan kör olanları düşündüm. Şimdiki savcı odasının önünden geçerken o zamanlar müdürün odası olan bu yerin kapısının açık olduğunu ve müdür KG'nin de içeride olduğunu gördüm. İlerideki cezaevi ilamatının önüne geldik. Burada baş gardiyan muavini O.K. gel bakalım dedi. Cezaevine geleli henüz bir ay olmadan kuzu gibi yatan mahkumu ayaklanmaya kadar götürmek bakalım o kadar ucuz muymuş. Senin ve arkadaşlarının sesinizin ne kadar güzel veya çirkin olduğunu cezaevleri genel müdürümüz Sayın K'ya yakından duymak istiyor. Bu K'ya bize kapıları açarsa kanuni işlemlerin dışında bir şey yapmayacağına söz veren değil miydi? Yatırın dedi OK. Bu son sert emirle birlikte yere yıkılman bir oldu. Kelepçeler eski demir burgulu kelepçelerden olması nedeniyle uç tarafı sırtıma batıyordu. Ayaklarımı soydular ve falakaya geçirdiler. Ellerinde bulunan değnek bir kazma sapı kalınlığındaydı ve ilk vuruşu OK yaptı. Ayağımın tam tabanlarına vuruyor, bu vuruşlarla acı ta dizlerimden beynime kadar yayılıyordu. 8 tane vurmuştu sanıyorum. Bağırmadan ceketimin yakasını ısırmıştım. Acımın sonsuzluğuna rağmen ses çıkarmamam zoruna gitmişti OK'nın. Ağzımdan ceketimin yakasını çıkardı ve bir de yumruk vurdu. Ulan kahpe avratlı! Beni öldürmezsen avradını kitabını çıkayım dedi. Bunun üzerine daha da çok hızlandı. Şimdi vurulan korkunç değneklere tekmeler ve küfürler de eklenmişti. Sonra gardiyan İT vurmaya başladı. Bu gardiyan eskiden beri gıcıktı bana. Sonsuzca canımın yanmasına rağmen bağırtılarım sırf küfür doluydu. Sonra H gardiyan vurmaya başladı. Sonra topal S vurmaya girişti. Dudaklarımı ısırıyor müdür KG'ye sövüyordum. Hani ulan bayrağın, hani ulan çocuklarının üzerine yeminlerin, ulan öldürttür beni orospu avratlı diye bağırıyordum. Sonra gene OK vurmaya başladı. İbne bu sefer parmaklarıma vuruyordu. Bir ara ayağımdan kan çıktı ve ben de kafamı olanca gücümle yere vurdum. Ama yer tahtaydı. O zaman OK değneği alarak yüzüme tekmeyle vurdu ve kaldırın dedi. Herhalde bayrağı ve çocuklarının üstüne yemin eden şerefsiz KG işaret etmişti. Çünkü OK'nın gözü ikide bir müdürün odasından yana bakıyordu. Bana gez diyorlardı. Bu ayaklarla gezmek değil ayakta dahi duramazdım. Gene bir yığın küfür ettim. Ömrümde ilk defa dayağa karşı galiptim, ezilmiştim. Ayak parmaklarım kan içinde ve altları acayip şişmiş parçalanmıştı. Kıpkırmızı olmuştu. Ama ben galiptim. Bir rahatlık vardı içimde. Ezilmenin ama yenilmemenin mutluluğuydu bu. Ulan dedim gezmiyorum, beni öldürmeyenin de size bu emri verenin de anasını avradını. OK dedi ki bunu ceza münferidine koyun gelin. Dört kişi ayaklarımdan, ellerimden, başımdan tutarak ceza münferidine getirdiler. İkinci münferide attılar. Yeni dayaklara yetişmek için acil adımlarla gittiler. Bir süre sonra dayaktan perişan olmuş öbür arkadaşlarımızı da getirdiler. İşte onların bayrak ve çocukları üstüne verdikleri söz buydu. Bize 18 gün yalnızca kuru ekmek verdiler. 18 gün sigara, yemek, hatta karavana bile vermediler. 18 gün sonra başgardiyan H.A. elinde bir listeyle geldi. Ve F ile benden başka herkesi çıkardılar. Abi bizi neden çıkartmıyorsun dediğimde üzgün üzgün, sana ve F'ye 647 sayılı infaz kanununa göre Adalet Bakanlığı 6'şar ay münferit cezası vermiş. Elimden bir şey gelmiyor dedi. Gerçekten üzülüyordu, anlıyordum. Bundan sonra size sigara ve karavana verilecek dedi. Abi dedim hiç değilse yukarı hücrelere verin. Burası hem soğuk hem karanlık. Elinden bir şey gelemeyeceğini söyledi. Peki dedim hiç değilse F ile ikimizi bir odaya verin ki konuşma ihtiyacımızı karşılayalım. Cevapsız bakıyordu. Bak dedim tedaviye ihtiyacım var dedim ayaklarımı gösterdim. Sol ayağımın iki sağ ayağımın bir tırnağı iltihap neticesi düşmüş ve yerleri gene iltihaplanmıştı. Vallahi imkansız dedi gitti. Kapılar örtüldüğünde kendimi diri diri mezara gömülmüş gibi hissettim. Sonraları gözümün önüne yıllarca zindanlarda kalan Namık Kemal'i, Alcatraz kuşçusunu getirerek kendimi teselli ettim. Bunları öbür münferitte olan F'ye de anlatıyordum. Korkma üzülme kardeşim bunlar bizim acizliğimizi görmesinler ve yenilgilerinin hırsıyla çatlasınlar diyordum. F'ye de moral veriyordum. O günden sonra ceza münferidinde sigara, ekmek ve soğuk, yağları donmuş karavana ile 52 gün yattık. Sonra beni 9. koğuşa F'yi de müşahade hücrelerinden birine verdiler. Güneş gözlerimizi kamaştırıyordu. Mustafa anlatılanların etkisinde kendi acılarını unutmuştu birden. Ve birden karşılaştığı falaka, dayak, küfür ve benzeri şeylerle anlatılanlar arasında bir karşılaştırma yapınca kendine yapılanları gözünde büyüttüğünü, abarttığını anladı. Ayakları gerçekten sandığı biçimde büyümüş müydü? Ayakkabılarının içinde değil miydi ayakları? Dayanılmazlık ve yılgınlık yaratan bir yığın suçu kabullenmesine yol açan baskılar gerçekten dayanılmaz mıydı? Dayanıksızlık göstermiş olduğunu anlıyordu. Bu insanların çoğu kendisinin şimdi geçmeye hazırlandığı acılar ve sıkıntılarla dolu yolu en zor biçimleriyle geçmemişler miydi? Demek geçilebiliyordu, kendisi de geçecekti. Ve bir gün anlatabileceği, böyle uzun uzun anlatabileceği anıları olacaktı. Ağrılarının eskisi gibi acı vermediğini görüyordu şimdi ve düşünüyordu. Nedendi zor ve dayanılmaz olursa olsun, zor ve dayanılmaz yoktu demek. Korkunun yerine kendine güven alıyordu düşündükçe. Hoş, bir tat veren bir duygu. Zor günler görmüş olmaktan kaynaklanan, cesaret veren bir duygu ağır ağır bedenine yayılıyordu. Kır saçlı, yorgun görünümlü yargıç sordu. ''Bak oğlum, karakolda böyle böyle demişsin.'' ''Ben suçu kabul ediyorum. Ötekilerin hepsi ceryandan, falakadan. Karakolda çok ezdiler beni.'' Dinlemiyor bile yargıç. ''Nokta nokta nokta tutuklanmasına.'' Polislerin arasında cezaevine götürülürken otomobil penceresinden gerçekten kimlerin suçlu, kimlerin suçsuz olduğu belli olmayan insan seline bakıyor. Onların içinde kabullendiği suçların gerçek edenleri yok muydu acaba? Onların içinde suçları henüz açıklık kazanmamış insanlar yok muydu? Onların içinde suç sayılabilecek tasarılar taşıyanlar yok muydu? Onların içinde polis yaralananlar yok muydu? Onların içinde o hain abla gibi, Doktor T gibi kim bilir kaç bilinmeyen suçlu vardı. Onların içinde arkadaşlarının karılarına sulanan, anahtar deliğinden başkalarının kızlarını karılarını gözetleyenlerin, kocasını aldatan kadınların, rüşvet yiyenlerin, Gülistan yengesi gibi unutulmuş eşyaları gizlice evine götürenlerin, çillo gibilerin sayısı kaçtır kim bilir? Suçları henüz açıklık kazanmadığı için suçlu sayılmayanlar ama suçlulukları kendilerince bilinenler, binleri, on binleri bulanlar, gizli kalmış suçlular. Ve Mustafa başkalarının yaptığı, karşılıkları bilmem nerelerde esrara, kumara, içkiye, kadına, ıvır zıvır ve benzeri şeylere yatırılmış, işlerin suçunu da dayak zoruyla kabullenmiş, cezaevine gidiyordu şimdi. Şimdi sıra okumadığı kendi suçlarını falaka, ceryan ve hakaret yağmuru altında kabullenecek, yer gösterme tutanaklarını bir an önce işkenceden kurtulup canını cezaevine atma telaşıyla imzalayacak yeni dayanıksızlardaydı. Suçlar ve bilinmeyen, gizli kalmış suçluları. Beyni zonkluyordu. Halkını sevmek suçlusu o genç adamın anlattıklarını düşünmeye çalışıyordu. Kimseyi öldürmemişti, bir şey çalmamıştı o genç adam. Suçunun halkını sevmek olduğunu söylemişti. Halkını sevmekten ötürü dövülür müydü adam? Peki onlar dediği kimdi? Halkını sefalete, müebbete mahkum etmek isteyenler kimlerdi? Küçük dayısının kırılan dişi, kesilmiş saçları, küçük balıklar. Hayır, biz balık değiliz, insanız. İnsan ve yalan söyleyen müdürler, mahkumlara ateş açan jandarmalar, eli sopalı gardiyanlar ve cezaevi. Çözemiyor bir türlü örümcek ağı gibi bilincine örülen bilinmeyenleri. 15 yaşı yetmiyor anlatılanları kavramaya. Fakat içgüdüleriyle, sezgileriyle bazı noktalar yan yana geliyor, birleşiyor kafasında, bulanık biçimlere giriyor. TC Adalet Bakanlığı Merkez Kapalı Cezaevi yazıyor demir büyük bir kapının önü üzerinde. Merkez lokantası, merkez oteli, merkez kıraathanesi, merkez bankası gibi. Bu da merkez cezaevi işte. TC Adalet Bakanlığı Merkez Kapalı Cezaevi. Kadınlı erkekli bekleşen grupçuklar, boy boy çocuklar, ellerinde tencereler, sefer tasları, fileler, naylon torbalar, sırada bekleyen, sevdiklerini özleyen insanlar var, jandarmalar. Gerektiğinde mahkumlara kurşun sıkacaklar. Gardiyanlar, mahkumları dövecekler. Düdük sesleri, ağlayan kadınlar görülüyor, çocuklar görülüyor. Annesini, babasını düşünüyor. Bir süre sonra onlar da bu yaslı kalabalığın arasına katılacaklar. Katılsınlar, saatlerce beklesinler. Ya Nesime? Acemi yüreğinin unutulmaz ilk sevdası. Polisler kapı altına teslim ediyorlar Mustafa'yı. Teslim alındı belgesini imzalatıyorlar. Kayıtsız, alışkın gidiyorlar. Bir hamalın kendisine verilen adrese, gösterilen yere bir teneke gaz, bir çuval patates bırakması gibi. Kaç kez çeşitli ağızlardan dinlemiştir bu cezaevini Mustafa. Tevkif olan çocuk kapı altına gelir, burada teslim alan gardiyan çocuk devamlı girip çıkan biri ise önemsemez. İlk düşmüşse bir güzel döver. Kapı altında adını soyadını büyüyecek bir deftere, kaba okunaksız harflerle yazarken gardiyan, Mustafa yiyeceği dayağı düşünüyor. Gecikmiyor bekledikleri. Yeni misin? İlk mi? Hırsızlık ha? Sonra tekme tokat küfür. Artık dışarının, sokakların, karanlık gecelerin, sözde özgürlüğün değil, içlerinin, dört duvarın zimmetinde bir Mustafa'dır. Artık cezaevinin kayıtlı malıdır. İkinci demir kapıyı geçiyor. Sıvaları yer yer dökülmüş, kirli mavi duvarlarla çevrili, yarı gölgeli aydınlık bir bahçeye çıkıyor. Burası insanların asıldığı o alan mıdır? Bir sedyeyle soluk, sararmış yüzlü, zayıf bir adamı taşıyorlar. Adamın üzerine eski bir battaniye örtülü. Kendinde değil adam, soluksuz. Koltuk değnekli biri zorlukla dura aksaya yürümeye çabalıyor arkalarından. Bir elinde bohça, bir elini karnına bastırmış kıvranan, kanı çekilmiş yüzü acı dolu bir adama sesleniyor bir gardiyan. Sen nereye? İnce uzun boylu sarışın adamın çeneleri açılmıyor. Anlaşılması güç bir sesle yüzü acıyla buruşarak ağzın içinde konuşuyor. Hastaneye. Mustafa adamın alt ve üst dişlerinin ince zincirlerle birbirlerine bağlı olduğunu görüyor. Karlı günlerde otomobil kamyon lastiklerine takılan kar zincirlerini anımsıyor. Çenesi kırılmış diyor biri. Göğüs cepleri üzerine kalın çizgilerle tükenmez kalemle K8, K6, K1 yazılı. Aynı renk üstlükler giymiş adamlar kucaklarında leğenler torbalar, kap kap yemekler, çamaşır ve benzeri paketleri taşıyorlar içerilere. Biri bağırıyor, üçüncü koğuş meydancısı. Ne yapacağını ne yana gideceğini bilemeyen tedirgin Mustafa'ya sesleniyor üç sırmalı bir gardiyan. Seni aradılar mı la bebe? Aramadılar diyor Mustafa. Bunu revire götürün diyor bir ses. İdare kapısından kafasının kanları boynuna doğru akan bir adamı gösteriyor. Yaşlı, çok sırmalı bir gardiyan. Kayıtsız, umursamaz bir gardiyan kolundan tutuyor adamı. Gel, kim kırdı kafanı böyle? Kimse kırmadı, kendim ranzadan düştüm. Daha ilk adımda gördükleri ürkütüyor Mustafa'yı. Anlatılanlarla gördükleri arasında şimşek hızıyla bağlar kuruluyor. Üstüne ne varsa çıkart koy şuraya. Pencereyi gösteriyor. Ceketini çıkartmaya davranıyor Mustafa. Cebindekileri oğlum, cebindekileri diyor. Gelişi güzel bir tokat indiriyor ensesine. Gülüyor sonra, anlıyor yeni olduğunu. Burası aman mı oğlum, yoksa striptiz gazinosu mu? Burası cezaevi oğlum, cezaevi. Cebindekileri tek tek çıkartıyor Mustafa. Pencerenin kıyısına koyuyor. 2-3 dişi kırık bir tarak, kirli, yapış yapış kanlı bir mendil. 28 lira para, 3-5 tane çatlaksız şan fıstığı. Bir arkadaşıyla gençlik parkında çekilmiş kırışık bir resim. Yarım paket Samsun cigarası. Kaç yaşındasın lan sen? 15. 15 yaşındaki çocukların cigara içmesi yasaktır burada. Alıyor cigarayı cebine koyuyor. Başka yok mu bir şeyin? Yok. Kemerini de çıkart. Kemer de yasaktır. Kemerini çıkartıyor. Niye yasak olduğunu anlayamıyor. Soramıyor da. Gardiyan üstünü ararken yaprakları tozlu asma dalını, uzun kavağı, kavağın dibine ekilmiş renk renk çiçekleri görüyor. Bir de 3 kırmızı gül görüyor. Bir kökten fırlamış 3 kırmızı gül. Yadırgamıyor. Bu bahçe, asılanlar, kan, falaka gül, çiçekler. Cezaevinde gül göreceği, kırmızı gül göreceği aklına hiç gelmemiştir çünkü. Güller Nesime'yi anımsatıyor Mustafa'ya ve düşünüyor. Cezaevini anlatanlar neden çiçeklerden hiç söz etmediler? Her yanını didik didik aramıştır gardiyan. Tozlu, tütün kırıntılı ceket cepleri ters çevrilmiş, içi dışına sarkmıştır. Düşük köpek kulakları gibi. Koltuk altlarına, paça aralarına bakılmıştır. Kıçına varıncaya dek dokunulmamış yanı kalmamıştır. Ayakkabılarını da çıkart. Çıkartıyor. Patlamış ayaklarının pıhtılaşmış kanı kirli çoraplarına yapışmış, kurumuş. El değen yerleri sızlıyor. Ayakkabının içine sokuyor elini gardiyan, ters çevirip yere vuruyor, çırpıyor. Geç diyor, kemeri bırak, gerisini at. Ayakkabıyı giyerken zorluk çekiyor, doğrulurken başı dönüyor, duvara tutunuyor. Al bunu götür diyor gardiyan, kara gözlüklü bir gardiyana. Gel la diyor teslim alan. Kısa pantolonlu, poliüretanlı sarı bir ayakkabısı var. Kırmızı yüzlü, sivri burunlu ve sarımsak kokuyor.